Ayrım 27, sayfa 291, Memorandum, Anders de la Motte. 40. Bölüm. Sarah cep telefonu kucağında olabildiğince hızlı bir şekilde merdivenlerden indi. Banyoda duşu açmış ve biraz takırtı yapmış, sonra ön kapıya koşmuş ve elinden geldiğince sessiz bir şekilde dışarı sıvışmıştı. "Şimdi çıktım," dedi zemin kata gider inmez. "Güzel, şimdi apartman kapısına git ama içeride kal, görünme," dedi telefondaki adam. Sarhaç dinleneni yaptı ve saate baktı. Molnar'ın gelişine 6-7 dakika vardı. "Peki şimdi ne yapıyorum?" diye sordu. "Biraz bekle, kapının 10 metre sağındaki otobüs durağını görebiliyor musun?" "Evet." "2 dakika içinde bir otobüs gelecek. Sana çıkacağın zamanı söyleyeceğim." "Anladım." Sarhaç birkaç derin nefes aldı, nabzını yatıştırmaya çalıştı. Ne tuhaf ki bir şekilde mutlu hissediyordu. Dikkatlice sokağa göz attı. Volvo yanlış yöne bakıyordu. Sarhaç'ı takip etmesi için U dönüşü yapması gerekecekti. Ama otobüse yetişmesi 1-2 dakika sürerdi. "Pekala şimdi," dedi adam. Sarhaç ön kapıyı açtı ve dosdoğru otobüs durağına doğru yürüdü. Karşıdaki pencereye ya da Volvo'ya bakmamak için kendini tuttu. Göz ucuyla otobüsün yaklaştığını gördü. Otobüs durağında durdu ve aracın frenlerinin gıcırtısını duydu. Şoföre bile bakmadan araca bindi. Otobüs hareket ettiğinde Sarhaç başını kaldırıp baktı. Volvo çoktan sokağa fırlamıştı. "Pekala şimdi ne yapıyorum?" diye sordu telefona. "Düğmeye bas ve bir sonraki durakta in." Sarhaç dinleni yaptı, otobüs bir virajı savrularak aldı ve pejmürde görünümlü bir kuaföre inen merdivenlerin hemen dibinde durdu. Sarhaç indi ve etrafına bakındı. Volvo henüz onu yakalayamamıştı. "David." Kuaför salonunun kapısı açıldı ve bir kadın başını dışarı uzattı. 50'lerindeydi, sarı saçlıydı. 80'ler stili bir perma yaptırmıştı. Kırışık ve solaryum bronzu bir yüzü vardı. "Çabuk içeri gir." Sarhaç itaat etti. 4 basamak inip çabucak bodruma girdi. 2 berber koltuğu ve çeşitli saç bakım ürünleriyle dolu küçük bir el arabası dışında salon boştu. "Devam et," dedi kadın salonun öteki ucundaki boncuklu perdeyi işaret ederek. Perdenin ardındaki oda küçücüktü. Muhtemelen 3 metrekareden büyük değildi. Ufak bir katlanır masa, 2 eski sandalye, modası en az 30 yıl önce geçmiş, saç modellerinin reklamını yapan, güneşten rengi solmuş 1-2 poster vardı. Sandalyelerden birinde 60'lı yaşlarda kırışık yüzlü, ince ve yuvarlak gözlüklü, takım elbiseli, uzun boylu bir adam oturuyordu ama Sarhaç gelince ayağa kalktı. "İyi ki geldin David," dedi altın dişini gösterecek şekilde gülümseyerek. Sarhaç zihninde çalan alarmlar kesilirken tereddüt etti. Hastanedeki tütün adamın Janus olabileceğinden defalarca şüphelenmişti. Ama bu bir nedenle hiçbir zaman doğru gelmemişti ve şimdi sebebini biliyordu. Bu adam bir polisti ve ismi... "Dedektif Başkomiser Jan Dreyer," dedi adam elini uzatarak. "İç soruşturma biriminden unuttuysan. Gizli kapaklı takıldığımız için kusura bakma, bu senin iyiliğin için." Sarhaç'a oturmasını işaret etti. "Kahve?" "Hayır, teşekkürler." Sarhaç'ın başı dönüyordu. Dreyer iç soruşturma için çalışıyordu. Güvenli kasa hırsızlığını soruşturan ekibin lideriydi. Ama hastanenin karanlığında sanki birbirlerini tanıyorlarmış gibi konuşmuşlardı. Dreyer Sarhaç'ın karşısındaki sandalyeye oturdu. Parfümünün kokusu salonun havasına hakim olan saç bakım kimyasallarının kokusunu neredeyse bastırıyordu. "Beni hastanede görmeye geldin ve bir anlaşmadan söz ettin," dedi Sarhaç. "Bu yeni parçaları yapboza uydurmaya çalışırken." "Ah, anlamışsın." Dreyer gülümsedi. "Ben hatırlayamayacak kadar sersemlemiş olduğunu sanıyordum. Başka bir şey hatırlıyor musun?" "Maalesef." Sarhaç omuzlarını silkti. Dreyer dikkatle Sarhaç'a baktı. Anlaşılan yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyordu. "Dediğim gibi," diye devam etti. "Benim adım Jan Dreyer ve iç soruşturma biriminin başındayım. Bizim işimiz nedir biliyor musun?" "Ceza gerektiren suç işlediğinden şüphelenilen polis memurlarını soruşturuyorsunuz," dedi Sarhaç. "Bu doğru. Son yıllarda ayrı bir kuruluştuk ve doğrudan Ulusal Polis Komitesi'ne rapor veriyorduk. Başka bir deyişle günlük polis işlerinden tamamen bağımsızız. Ama eminim bunu zaten biliyorsundur. Saraç omuzlarını silkti. Olabildiğince tepkisiz kalmaya çalışıyordu. Peki benden ne istiyorsun? Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Dreyer Saraç'a bakarken sustu, sonra gülümsedi. Gülümseyişindeki bir şey Saraç'ın dilini damağına yapıştırdı. Ben senin denetmeninim David, dedi adam gülümseyerek. Ve sen de benim muhbirimsin. Kırk birinci bölüm. Alo, ben Tindra. Kızın telefondaki sesi Atıf'ı gülümsetti. Merhaba Tindra, ben Atıf amcan.
Amu, neredesin? Seni özledim.
Ben de seni özledim canım, dedi Atıf. Köyde iyi vakit geçiriyor musun?
Çok iyi, ziyarete gelecek misin?
Geleceğim, dedi Atıf. Önce bazı işlerimi halletmem gerekiyor. Ama sonra gelip ziyaret edeceğim.
Söz mü amu?
Söz canım, annen orada mı, onunla konuşmam lazım.
Tamam.
Tindra'nın sesi hayal kırıklığına uğramış gibi çıkmıştı. Bunu ufak bir takırtı izledi. Alo, dedi Cassandra, sesi biraz keskindi ama arkadaşça olmadığı söylenemezdi. Benim, sadece nasıl olduğunuzu merak ettim, dedi Atıf.
Fena değil ama açıkçası biraz bunalmaya başladım. Ne zaman eve dönebiliriz?
Henüz değil, dedi Atıf. Öncesinde halletmem gereken işler var. İkinizin güvende olduğundan emin olmam lazım. İş biter bitmez haber vereceğim. O zamana kadar saklanmanız gerekecek. Kimseyi arama, anlıyor musun? Özellikle de Ebu Hamza'yı. Hattaki sessizlik Cassandra'nın çoktan talimatların dışına çıktığını gösteriyordu. Kahretsin. Seni Peter Molnar ve uzman ekibi hakkında bilgi toplaman için işe aldım, dedi Dreyer. Aynı zamanda amirin Kiel, Berk ve muhbir denetleyen diğer memurlar hakkında da. Özellikle de eski amirleri Eugene von Katzow, yani Duke hakkında. Saraç boğazının düğümlendiğini hissetti. Yüzündeki ifadeye hakim olmaya çalıştı. O da aniden saat yönünün tersine dönmeye başlamıştı ve Saraç dik durabilmek için sandalyenin kenarına tutunmak zorunda kaldı. Hatırlarsın belki, Duke kolluk kuvvetlerini birkaç yıl önce bıraktı. Kayıtlı olmayan ve gizli hesaplardan ödeme alan muhbirler ve ajanlardan oluşan bir sistem kurmuştu. Kaynaklarının çoğu suçlu bile değildi. Yalnızca özel şirketlerde ya da kamu kuruluşlarında anahtar pozisyonlarda çalışan sıradan vatandaşlardı. Telekom sektörü, hastane, emlak şirketleri, belediye meclisleri ya da vergi dairesi çalışanları. Hatta arada bir televizyon şöhretleri. Dreyer elini cebine atıp bir paket pro çıkardı. Duke hepsi ona bir şeyler borçlu olan bir yığın insan biriktirdi. O ufak bir iyilik istediğinde hayır diyemeyecek insanlar. Arama kayıtları, belki birilerinin tıbbi belgeleri ve buna benzer şeyler. Saraç yutkundu. Kan testiyle ilgili Molnar'ın söylediklerini düşündü. Tüm kuralların çevresinden dolaşan gayri resmi bir sistem, diye devam etti Dreyer. Ama ne yazık ki onu hiçbir ciddi suçla ilişkilendiremedik. Sadece birkaç disiplin suçu bulabildik. İçgüdülerim bana Duke'un hem savcılıktan hem de Adalet Bakanlığından yardım aldığı ve böylece dilediğini yapabildiğini söylüyor. Dreyer diğer cebinden plastik mavi bir çakmak çıkarıp paketinden bir pro aldı. Saraç'a da uzatarak bir tane sundu.
Kullanmıyorum, diye mırıldandı Saraç.
Gerçekten mi? Dreyer gülümsedi. Emin misin? Prosunu yakıp derin bir nefes aldı. Yani, diye devam etti Dreyer. Duke arka kapıdan sıvıştıktan sonra Berk onun eski işini devraldı. Ama aslında işin çoğunu Kratzov'un çırağı Peter Molnar yapıyordu. Molnar kurnazdır, kapalı oynar ve çevresine aşırı sadık polisleri toplar. İşin özeti ne işler karıştırdıklarını ve Duke'un mirasını sürdürüp sürdürmediklerini denetlemek imkansızdı. Prosunu Saraç'a doğru tuttu ama sonra sen ortaya çıktın. David Saraç, yükselen bir yıldız. Molnar iş değiştirdiğinde onun kaynaklarının çoğunu sen devraldın. Her yere uyum sağlayabiliyordun, herkes sana güveniyordu. Gerçek bir bukalemundun. Sanki hiç durmadan çalışıyordun. Saraç yutkundu, ayağa kalkıp gitmeyi düşündü ama kalıp hikayenin kalanını dinlemesi gerektiğini fark etti. Zamanla işin seni olumsuz etkilediği belli oldu. O kadar farklı rollere bürünürsen elinde sonunda kendi benliğini kaybedersin. Aslında kim olduğunu unutursun, neyi savunduğunu da.
Dreyer parmaklarını hafif hafif masaya vurdu.
Barlarda giderek daha fazla vakit geçirir oldun. Yeni bağlantılar kurmaktaki hevesin eskisinin yanından bile geçmiyordu. Bunun yerine sık sık sarhoş oldun. Hatta birkaç kere bardan kovuldun. Çökmek üzere olduğuna dair dedikodular çıktı ve arkadaşlarının hiçbirinin sana yardım etmeyi düşünmediği ortadaydı.
Sen de benimle iletişime geçtin ve Molnar'la diğerlerinin neler yaptığını rapor etmemi istedin.
Saracın sesi titriyordu, hissettiği tereddütü iyi yansıtıyordu. Sence öyle mi oldu David?
Saraç cevap vermedi, sağ eliyle hala sandalyeyi tutuyordu.
Hadi anlat bana, burada uzman olan sensin, kendini benim yerime koy. Seni işe almak için ne yapardın?
Saraç derin bir nefes aldı, baş ağrısı tam zamanında başladı. Aniden midesi bulandı. Ama oyuna devam etmek, Dreyer'in söylediklerini dinlemek zorundaydı. Yapbozun parçalarını toplamaya devam etmeliydi.
Bana dair bir şey biliyordun diye mırıldandı. Kan testi falan gibi şeyler. Başımın dertli olduğunu söyledin, işimden olabileceğimi bir buluşma ayarladın. Devam et dedi Dreyer, prosuyu da işaret ederek. Muhtemelen gizli bir yer belirledin. O kadar gizli ki orada buluşmamız bile şüpheli görünüyordu. Sonra biz orada beraberken birilerine gizlice fotoğraflarımızı çektirdin.
Dreyer derin bir nefes daha aldı.
Ben gelir gelmez hem de. Karşına oturduğum anda avucundaydım. Seni reddetsem bile fotoğrafları gören herkes öttüğümü düşünecekti. Güvenilirliğim yerle bir olacaktı.
Saraç arkasına yaslandı, sandalyeyi bıraktı ve gözlerini ovuşturdu. Aklına aniden bir restoran geldi, bir çeşit buluşma. Aslında orada olmak istemediğini gösteren huzursuz hisler gerçek olabilirdi.
Böyle mi olmuştu diye devam etti. Hastanede bahsettiğin anlaşma bu muydu? Konuş yoksa kariyerini bitiririz. Yaşama amacını elinden alırız.
Dreyer gülümsedi. Tam da senin yapacağın gibi değil mi David? Bir kaynağı işe almak için ne gerekiyorsa yaparsın.
Saraç başını ellerinin arasına aldı.
Ve şimdi tıpkı diğer herkes gibi benden Yanus'u sana vermemi istiyorsun değil mi?
Yanus diye homurdandı Dreyer.
Herkesin konuştu ama kimsenin görmediği bir hayalet.
Dreyer başını iki yana salladı.
Meseleyi karıştırmaya çalışma David, bana tamamen başka bir şeyin sözünü verdin. Çok daha ilgi çekici bir şeyin.
Saraç ağzını açtı ama zihni durakladı. Diyecek anlamlı bir şey bulamadı.
Yanus'un peşinde değil miydi? O halde anlaşmaları ne hakkındaydı?
Görevin bölgesel suçlardaki bir köstebeyi ifşa etmekti dedi Dreyer.
Saraç ağır ağır başını iki yana salladı. Beyni telaş içinde Dreyer'in az önce söylediği şeyle ilişkilendireceği herhangi bir şey arıyordu.
Neden bahsediyorsun, hiçbir fikrim yok dedi sonunda.
Dreyer iş geçirdi. Bakıyorum arkadaşlarına hala sadıksın.
Yarısını içtiği proyu o kadar sert söndürdü ki neredeyse kahve kupası devriliyordu.
Şu bendeki birisi yeraltı dünyasına bilgi satıyordu David. Her şey Bengt Crispin adlı aracı bir avukatla hallediliyordu. Birçok önemli operasyon bu köstebek yüzünden başarısız oldu. Azılı suçlar yakayı kurtardı. Ama işin tuhafı hiçbiri Molnar ve ekibinin dahil olduğu operasyonlar değillerdi. Nihayet bölgesel suçlardan Crispin'e yapılan bazı aramaları yakaladığımızda neler olduğunu fark etmeye başladık. Yedek listenin güvenlik kasadan çalınmasıyla şüpheye yer kalmadı. Müdürler bile anladı. Sızıntıyı bulmak için ne gerekiyorsa yapmam için bana tam yetki verdiler. Yedek liste sadece bir bahane. Bölgesel suçlardaki herkesi sorgulamak için bir sebep. Köstebeyi deliğinden çıkarmak için toprağa duman üflüyoruz.
Dreyer herhalde bir gülümseme olduğunu sandığı bir ifade takındı.
Seni Ekim'de işe aldık. Köstebeğin kimliğini bulman için Noel'e kadar vakit verdik. Bir ay senden haber almadık. Derken Kasım sonuna doğru bir akşam telefonum çaldı. Sesin gergin geliyordu. En kısa sürede buluşmak istediğini söyledin ve ihtiyacım olan tüm delili vereceğine dair söz verdin. Ve köstebeğin ismini de söyleyecektin.
Adam masaya doğru eğildi. O kadar yakınlaştı ki Sarraç burnunun ucundaki ince damar örgüsünü görebiliyordu.
Kazanla ilgili trafik ön raporunu okudum. Sonraki versiyonun aksine arabanın hemen ardında başka bir araç olduğu yazıyordu. Ve arka çamurluğunda ufak bir hasar tespit edilmişti.
Dreyer gülümsedi ve altın dişi bir kez daha ortaya çıktı. Sarraç'ın ağzı aniden toprak gibi kurudu.
Buluşma yerimize gittim David. Bir saatten fazla bekledim.
Sarraç nefesini tuttu. Ama sözde arkadaşlarından biri buluşmaya gelmeni engelledi.
42. Bölüm.
Sarraç eve uzun yoldan döndü. Böylelikle hem kafasını topladı hem de kimsenin onu takip etmediğinden emin oldu. Başı ağrıyor ve beyni öğrendiği şeyleri algılamaya çalışıyordu. Dreyer'in ona anlattıkları her şeyi alt üst etmiş ve onu eskisinden de beter bir durumda bırakmıştı.
Wallin kariyerinde yükselmek için Janus'un peşindeydi. Molnar ve Berk kendilerini töhmet altında bırakacak kanıtlardan kurtulmak istiyordu. Bu yüzden Sarraç'ı izliyor, er ya da geç kendilerini Janus'a ulaştıracağını umuyorlardı. Ama eğer Dreyer doğruyu söylüyorsa Sarraç'ı göz hapsine almak için iyi bir sebebi olan bir başkası daha vardı. Grubun içinde bilgi sızdıran ve muhtemelen Janus'un gerçek kimliğini ifşa ederek iyi para kazanabilecek birisi.
Nihayetinde iş hep paraya bağlanıyor değil mi? Berk böyle demişti. Bu gerçekten bir çeşit itiraf mıydı?
Amire bu yüzden mi Dreyer tarafından sorgulanma sırasının kendisine geldiğini, afişe olacağını bildiği için mi mücadeleyi bırakmıştı?
Ve Molnar bir kez daha ondan bilgi gizlemişti.
Sarraç'ın test sonuçlarını hallettiği gibi kaza raporunun temizlenmesinden de belki o sorumluydu.
Berg'in hastanede çıtlattığı üzere birisi Sarraç'ın arabasını zorla durdurmuş, olabilecek en kötü kazayı yapmasını sağlamıştı.
Sarraç'ın eve dönmeye niyeti yoktu. Molnar onu bekliyor olacak ve bu saate kadar nerede olduğunu bilmek isteyecekti. Yani onu yeniden yalan söylemek zorunda bırakacaktı.
Sarraç artık gizlilik, yarı gerçeklik ya da yenilenmiş açıklamalar istemiyordu. İstediği açıklıktı. Sorun şuydu ki buna nasıl ulaşacağını bilmiyordu. Yapbozun parçaları birikiyor, hatta sürekli yenileri ekleniyordu.
Sarraç hala köşe parçasını, sırtını sağlama yaslayıp üzerinde çalışabileceği ögeyi arıyordu.
Dört adam hayatlarını gönüllü olarak onun eline bırakmıştı. Şimdi hepsi ölmüştü. Onları kim, neden öldürmüştü?
Sarraç'ın şüphelendiği gibi Janus olabilir miydi? Onun gerçek kimliğini aydınlatmanın yakınından bile geçememişti.
Peki ya Sarraç'ın yedek listesinin kasadan çaldığı düşünülen, yine Sarraç'ın Dreyer için bulmayı kabul ettiği polis içindeki köstebek kimdi?
Listesindeki beşinci kişi tam anlamıyla kapalı kutu, Erik I. Johansson kimdi?
Parçalar birbirine uymuyorlardı. Uyuşturucular, kaza, Berk, Molnar, Wallin, Dreyer, köstebek, liste.
Dört ölü adam. Şifresini yarım yamalak kırabildiği bir defter, dışarıda bir yerlerde olması gereken gizli bir üs.
Her şey etrafında dönüyor. Sarraç'ın çözme umudu olmadığı bir bilgi girdabına dönüşüyordu.
Tek bir ortak payda vardı. Janus. Her şey onunla başlayıp onunla bitiyordu. Tıpkı notta yazdığı gibi.
Sarraç hızlıca omzunun üstünden arkasına bakıp ağrı kesici almak üzere bir dükkana girdi. Kendini bir anda sigaralara bakarken buldu. Ödeme için banka kartını kullandığında makine bipledi. Yanlış şifre.
Sarraç kaşlarını çatıp numarayı tekrar girdi. 3941.
Makine yine itiraz etti.
Ve Sarraç orada öylece durup boşluğa baktı. Aniden zihninde şifreli bir kilit gördü. Bir duvara monte edilmiş parlak metal bir kutu. 3-9-4-1 diye düşündü bir kez daha. Birden kutunun yanındaki kapıyı da görebildi. Rüyasındakiyle aynı kapıydı. 3-9-4-1 diye mırıldandı yüksek sesle. Derken binayı, sokak isminin yazılı olduğu tabelayı gördü.
''Bekleyin, kartınızı unuttunuz.'' diye bağırdı ardından tezgahtar.
27. ayrımın sonu. Sayfa 302.